Ayrım 51, sayfa 535. İra, onun bu samimi davranışından cesaret alarak, "Hayır, hayır, özel bir ziyaret değil. Pekala, siz de olabilirsiniz efendim," dedi kibarca. Müdür, "Daha önce karşılaşmış mıydık hanımefendi?" diye sordu. "Buraya gelmiştim, yaklaşık 2 yıl önce. Ama o zaman başkası vardı galiba." "Ah, Konstantin Bey'den söz ediyor olmalısınız. Onu başarılarından ötürü Atina'ya yolladık. Şimdi burayı ben idare etmeye çalışıyorum." İra yalvaran bakışlarıyla müdürün tam gözlerinin içine bakarak, "İçimden bir ses sizin de Konstantin Bey kadar güzel bir kalbiniz olduğunu söylüyor," dedikten sonra geliş sebebini mümkün olduğu kadar tatlı bir dille anlatmaya çalıştı. Onu gözlerini kırpmadan dinleyen müdür, "Çok zor, hakikaten çok zor bir şey istiyorsunuz." "Bilemiyorum," dedi. İra çantasından çıkarttığı 5 reşat altını müdürün masasına bıraktı. "Mutlaka burada yapmak isteyeceğiniz bir takım yenilikler vardır. Bugünlerde bütçenizin pek iyi durumda olmadığını da tahmin etmek güç değil," dedi sesi titreyerek. Aslında rüşvet teklif etmeyi ta başından düşünmüş ama bu kadar kolay yapılabileceğini kendisi de ihtimal vermemişti. Müdür bir altınlara bir İra'ya baktı. Arkasını dönüp pencereye kadar gitti. Sanki düşünmeye ihtiyacı vardı. Pencereden kapıda İra'yı beklediğini tahmin ettiği Chris'leri gördü. İra masaya öteki 5 altını daha koyunca müdür İra'nın yanına geldi ve tam gözlerinin içine bakarak "Mahkumu buraya getirtmemin mümkünatı yok ama siz oraya giderseniz bir şeyler ayarlamaya çalışırım," dedi fısıldayarak. İra, "Bunun için 4 günüm var. Kocam tüccar. Gemiyi bekliyoruz. İtalya'dan döner dönmez Konstantinopolis'e gideceğiz. Orada yaşıyorum," dedi. Müdür, "Peki, yarın değil, öbür gün, sabah erkenden burada olun o zaman," dedi. Müdürün cevabını nefesini tutmuş bekleyen İra, heyecanla ayağa kalktı. Az önceki soğukkanlılığı gitmiş, müdürün boynuna atılmamak için kendisini zor tutan bir kadın gelmişti yerine. Buna rağmen kendisini ve cesaretini toparlayarak, "İki hanım olacağız," dedi. Müdür onun kararlılığından etkilenmiş olsa da taviz vermek istemedi. Müdür, "Olmaz, sadece bir kişi, sadece birinizi görüştürebilirim," deyince İra parmağından namığın hediye ettiği pırlanta yüzüğü çıkartıp çantasına koydu. "O zaman bunu ikinci kişinin daha sonraki ziyareti için bir köşeye ayırıyoruz. Zamanı siz söylersiniz yine," dedi. Müdürün gözleri parladı, alnı boncuk boncuk terledi. "Bunu sırf hapishanenin ihtiyaçları için kabul ettiğimi lütfen unutmayın hanımefendi," dedi. İra onun bu ikinci önerisini de kabul ettiğini anladı. Artık gidebilirdi. Ayağa kalkarak, "Öbür gün sabah erkenden buradayım müdür bey. Bundan sonra beni bu mahpushanenin hamisi bilin. Yeter ki birbirimizi karşılıklı anlayalım," dedikten sonra kibar bir hanımefendi gibi vedalaşarak ayrıldı. Koşar adımlarla arabaya binerken müdürün kendisini pencereden seyrettiğinin farkında değildi. Eve girer girmez heyecanla Filipya'yı bekledi. Ama yoktu. Sonuç olumsuz olur da Filipya hayal kırıklığına uğrar diye ona haber vermemişti. İçeri girer girmez küçük Enis ağlayarak eteklerine yapıştı. İra o zaman ilk kez oğlunu yalnız bırakıp bir yerlere gittiğinin farkına vardı. Mürebbiye, "Onu bir türlü susturamadım hanımefendi. Sürekli ağladı neredeyse," deyince İra Enis'i kucağına aldı, koklayıp öptü. "Öbür gün hiç olmayacağım Olga. Çok önemli bir iş var. Mezarlığın tamire ihtiyacı var. Sel olmuş, duvarları çatlamış hep." Mürebbiye bu haberden pek memnun kalmamış gibi yüzünü buruşturdu. İra o akşam ya da ertesi gün namığın eve uğraması için dua etti. Zira bu öbür gün gelmeyeceği anlamını taşıyordu. Filipya gelir gelmez İra onu bir köşeye çekip olanları anlattı. Filipya kulaklarına inanamadı. İra, müdüre gösterdiği yüzüğü ona verdi, gideceği zaman rüşvet olarak vermesi için. Filipya, yüzüğü sanki Nikoymuş gibi uzun uzun avucunda sıktı. Gözleri yaşardı, İra'nınki de. Önlerine dikilen zorlu bir engeli, yıllar sonra tekrar tek yürek olarak aşma duygusu, dostluklarını bir kez daha kutsadı. Namık o gece gelmedi. Geceyi ahbaplığı iyice ilerlettiği ortağı ve arkadaşlarıyla birlikte Selanik'in ünlü meyhanelerinde ve kerhanelerinde geçirdi. Ancak ertesi gün kahvaltıdan sonra kahve içmek için eve uğradı. İçeri girdiğinde İra'yı fırında çalışan kızlara limonata yapmayı öğretirken buldu. Enis bahçede özgürce oynuyor, mürebbiye ise bir köşede kitap okuyordu. Namık'ı gören Enis koşarak ona doğru gidip bacaklarına sarıldı. Namık onu sevdiğini bir kez daha hissetti. Kan çekiyor olmalı diye düşündü yine. Çocuğu kucağına alarak öpüp okşadı. Cebinden çıkarttığı renkli bir çıngırağı ona verdi. Enis heyecanla çıngırağı çalınca kadınlar merakla baktılar. Oğlunu Namık'ın kucağında mutlu gören İra birdenbire kocasına haksız ve zalimce davrandığını düşündü. Yüreği burkuldu. Üstelik yarın yapacağı gizli ziyaret aklına gelince suçluluğu daha da arttı ama yine de renk vermedi. Bu arada şoför eli kolu dolu olarak içeri girdi. Koca bir paketi küçük Enis'in önüne koydu. Enis onu açmaya çalışıp başaramayınca Namık önüne diz çöküp açmasına yardım etti. İçinden çıkan kurşun askerlerle oynamaya başladılar. Öbür paketleri şoför Filipya'nın kızlarına verdi. Belli ki Namık onları da ihmal etmemiş, eli kolu hediyelerle dolu gelmişti. Yaptığı limonatayı Namık'ın çok sevdiğini bilen İra, kendi elleriyle ona limonata ikram etti. Kocasına dizleri değecek kadar yakın oturdu. Onunla konuşurken gözlerinin içi güldü. Namık o gece eve gelip gelmeme arasında bocaladı. Ancak gerçekten kârlı bir mal bulduğundan ve adamla akşam yemeği için anlaştıklarından buna o an karar vermedi. Günü akışına bırakmanın daha doğru olacağını düşündü. Ayrılırken de bu gece belki dönerim, bilmiyorum dedi. İra'nın yüreği ağzına geldi. Eğer gelirse asla sabah erkenden bu evden ayrılamayacağını biliyordu. Kocasının o geceyi dışarıda geçirmesi için bütün gün dua etti durdu ve Namık o gece gelmedi. Ama akşam karanlığı çöktüğünde Namık'ın yerine hiç beklemediği bir başkası kapıdan bir hayalet gibi içeri süzüldü. Onu gören kızların hepsi bir ağızdan Anastasia diye çığlık attı. Anastasia başta Filipya olmak üzere kızlara tek tek sarıldıktan sonra odanın ortasında kendisine şaşkınlıkla bakan İra'yı görünce gözlerine inanamadı. İra diye bağırdıktan sonra üstüne öyle bir atladı ki İra neye uğradığını şaşırdı. İra o zaman onun Abdullah Efendi'nin kızı Nida olduğunu anladı ve hafızasına gömdüğü o meşhum soru o an aydınlandı. Nöbetçi kulübesinin önündeyken duyduğu şarkıyı söyleyen oydu demek. İra ile Nida'nın birbirlerini takip eden hayret çığlıkları ve sevgi öpücükleri yavaş yavaş yatışınca ikisi de aynı anda Filipya'ya sitem etti. İra neden kendisine Nida'dan söz etmediği, Nida ise İra'nın gelişini kendisine neden bildirmediğini sordu durdu. Sonra da iştahla birbirlerine hikayelerini anlatmaya koyuldular. O gün askerlerin evi basıp ailesini yaka paça sevk ettiği gün ele geçme riski karşısında tek başına kalan Nida limana gitmeyi başarmıştı. Mahşeri bir kalabalığın toplandığı limanda ailesini bulmaya çalışırken kadın tüccarlarının eline düşmüştü. Bu pezevenkler ona Anastasia adlı yeni bir kimlik vermiş, ardından da onu Atina'ya kaçırmışlardı. Kızcağızı oradaki bakire pazarında pazarlamalarına ramak kalmışken Nida'nın güzel sesini keşfedince bundan vazgeçip bir meyhaneciye satmışlardı. Nida, Anastasia adıyla şarkılar söylemeye başlamış ama kısa sürede ünü yayılınca meyhaneyi de bırakıp gazinolarda çalışmaya başlamıştı. Bu arada kendisine yapılan şantajlar dahil bir sürü badire atlatmıştı. Onu dinleyen İra, o eski Nida'nın yerine bambaşka bir kadının geldiğini görüyor, sanki aynada kendini seyrediyormuş gibi içi burkuluyordu. Nida fırsat buldukça gizlice kaçıp Filipya'nın yanına geldiğini, birkaç saat kalıp gittiğini söyledikten sonra şimdi yeni bir sahibi olduğunu ama adamın zengin karısından korktuğu için metres hayatı yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Sonra sanki az önce nefes dahi almadan bütün hikayesini bir çırpıda anlatan o değilmiş gibi meraklı bir suskunluğa bürünerek İra'nın sözü almasını bekledi. İra hikayesini mümkün olduğu kadar özetlemeye çalışınca Nida haksızlığa uğradığını hissetti. Aşk olsun be İra, ben de seni kız kardeşim bilirdim. Halbuki bir yabancıyı anlatır gibi anlattın bana hikayeni diye sitem etti. Ah Nicacık ah, bu kadarcığın bile bana ait olup olmadığından kuşku duyarak anlattım. Yoksa ketumluğumdan değil, bütün olup bitenleri başkası yaşamış gibi geliyor bana da ondan diyerek onun gönlünü aldı. İkna olan Nida arka arkaya sorular sorarak onu inceden inceye deşti. İra hiçbir olayı sakınmadan onu tatmin edinceye kadar anlattı. Kızlar sofra hazırlığına giriştiğinde Nida telaşla ayağa kalkıp ''Eyvah çok geciktim, benim gitmem lazım, Ares canımı okur yoksa'' deyip hızla çıktı. Onun ardından İra'nın başına ok saplanmış gibi bir ağrı girdi. Sanki Nida'nın yaşadıkları kendi başına gelmişti ve bunun ağırlığı üstüne çökmüştü. Üstelik yarın Niko'yu görmeye gidecekti. Artık olayları ve bir karabasan gibi çöken kimi duyguları eskisi gibi taşıyamadığını fark etti. Konak hayatı beyninin bir tarafını yavaş yavaş başka türlü biçimlendirmiş ve İra'yı başka bir hayat ritmine alıştırmıştı. Birkaç lokma atıştırdıktan sonra küçük enisi Filipya'ya bırakarak yarınki yolculuk için güç toplamak amacıyla erkenden uyudu. Sardunya. Ertesi gün İra ile Filipya daha önce yaptıkları gibi birlikte hapishanenin kapısına dayandılar. Filipya son ana kadar onun yanında olmak istiyordu. Ancak gizliden gizliye İra'nın son anda kendisini göndermesini ummuyor da değildi. Ama İra onun bu beklentisini fark etmediği halde ''Başka fırsatım olmayabilir Filipya. O yüzden bu defa ben gitmeliyim. Zaten senin gidişini de ayarlamış sayılırız.'' demişti. Filipya yine de beklentisini kontrol edemiyordu. Geceden çöken bir sis Serani'yi teslim almıştı. Sisi gören İra ve Filipya, ada işinin yatacağını düşünmelerine rağmen birbirlerinin moralini bozmamak için bunu dillendirmekten çekindiler. Hapishanenin önünde sürgüne gidecek yakınlarını bekleyen heyecanlı ve öfkeli bir kalabalık toplanmış, tutuklu arabalarının çıkmasını bekliyordu. İra ile Filipya kalabalığı yara yara kapıya ulaşmayı başardı. Nöbetçiler İra'yı hemen içeri aldı. Kalabalık bu şık kadının aralarından sıyrılarak içeri girmesi karşısında öfkelendi. Her kafadan bir ses çıktı, her ağızdan bir başka küfür savruldu. Müdür, İra'yı fazla dikkat çekmemesi için evrak ve malzeme taşıyan ortadaki jipe bindirdi. Ondan şehrin dışına çıkana kadar kafasını eğerek kendisini saklamasını rica etti. İra işi abartarak oturduğu koltuğun altına saklandı. Sis'in bu yolculuğu engellemeyeceğini anlamış olmanın mutluluğu ve heyecanıyla bekledi. Çıkarken Filipya'nın yüzünü görmek isterdim diye geçirdi içinden. Arabalar yavaş yavaş öfkeli kalabalığı arkasında bırakarak uzaklaştı. Buna rağmen İra uzun bir süre çöktüğü yerden kalkmadı. Ta ki şoför ona rahat olabileceğini söyleyene kadar. O zaman rahat bir nefes alarak koltuğuna oturan İra dışarıya baktığında limana doğru gittiklerini fark etti. Yolu bu kez de Niko için limana düşmüştü. Orada bekleyen eski bir gemiye bindirildiler. Sevkiyattan sorumlu görevliler onu ve onun gibi birkaç ayrıcalıklı yolcuyu kendi kameralarına aldı. Oğlunu ziyarete giden zengin bir Kavalalı tüccar, kardeşini görmeye giden, yine giyiminden zengin olduğu seçilen orta yaşlı bir de hanım vardı. Aynı kaderi paylaşan yakınlarını görecek olmanın heyecanıyla anında kaynaştılar. Gemi adaya yaklaştığında bu üç iltimaslı ziyaretçi şoka uğradı. Zira adada amfiteyatroya benzeyen bir yapının dışında paçavraya dönmüş birkaç çadır ve derme çatma bir iki barakanın dışında hiçbir bina yoktu. Vapurun yaklaşmasıyla birlikte her ağacın, her kayanın altından bir insan fırlayarak ayağa kalkıyor ve meraklı bakışlarla gelenlere bakıyordu. İra bir an vahşilerin yaşadığı bir adaya geldiğini düşündü. Mahpusların halinden adadaki makilerin altını kendilerine yurt edindikleri belliydi. Hepsi bir deri kemik kalmış, güneşten kapkara olmuştu. Üstleri başları perperişandı. İra o an Niko için hazırladığı hediyelerin ne kadar komik kaçtığını anladı. Ona giyecek, kuru yemiş, şekerleme ve kurabiyelerin yanı sıra pahalı bir saat ve bir çift iskarpin almıştı. Beklemedikleri bu manzara karşısında üç ziyaretçi birbirleriyle göz göze geldi ve ağlamamak için kendilerini zor tuttu. Kardeşini görmeye gelen orta yaşlı kadın adaya ayak basar basmaz kendini tutamadı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. İra usulca onun koluna girip buraya mahkumlara moral vermeye geldiklerini hatırlattı. Memurlar onları eski barakalardan birine aldı. Yarım saat bekledikten sonra önce yaşlı adamın oğlu girdi içeri. Baba oğul birbirlerine hasretle sarılıp öylece kaldılar. Sonra çökmüş, saçı başı bembeyaz olmuş, ağzında hiç diş kalmamış biri girince iki kadın bunun kimin ziyaretçisi olduğunu anlamaya çalıştı. Adam bir süre iki kadına baktıktan sonra İra dedi titrek bir sesle. İra küçük bir çığlık atarak Niko'nun kollarına attı kendini. İçerisi adeta ağlama duvarına dönmüştü. Herkes bağıra bağıra ağlıyordu. Memurların sakin olmaları yönündeki uyarılarına rağmen son mahpusun da içeri girmesiyle hıçkırıklar kah birbirini bastırıyor, kah birbirine karışıyordu. Ortalık biraz sakinleşince herkes ziyaretçisiyle bir köşeye çekilip hal hatır sormaya başladı. Niko, Filipya'yı sorunca İra onun nasıl kendisini geliştirdiği, evi nasıl kızlar komünü haline getirdiğini, pastaneyi, yeni yapılan fırını en ince ayrıntısına kadar anlattı. En kısa zamanda onu ziyarete geleceğinden söz edince Niko, "Gelmesin Beyra, beni böyle ceset halinde görsün, istemem." dedi. İra, "Bir de onun açısından düşün Niko. Hem inan şimdi böyle düşünüyorsun ama görüşmek ikinize de iyi gelecek." dedi. "Hem seni buradan kurtaracağım, mutlaka kurtaracağım," diye ekledi. İra'nın aklına göremeden çıktıkları gün Nadire teyzeye teslim ettiği mücevherler gelmişti yine. Bu mücevherleri Niko'nun kurtuluşu için kullanmaya karar verince üzüntüsü bir parça hafifledi. İra, Daimon'u sordu çekinerek. Daimon'un kışın zatüreye yakalanarak öldüğünü söyleyen Niko'nun gözlerinden tek bir damla yaş süzüldü. Bunu uzun bir sessizlik izledi. İra, Niko sormasa da kendisi başından geçenleri kısaca ona özetledi. Sadece Ledon'la Agnes'in ölümünden söz etmedi. Niko hiçbir şey demeden dinledi. Acının, hasretin, hayal kırıklığının, heyecanın, öfkenin yer yer sessizliğe dönüştüğü andaysa Niko anlatmaya başladı. Nasıl getirildiklerini, adaya sahipsiz hayvan gibi nasıl bırakıldıklarını, gelenlerin çoğunun birkaç ay içinde kötü koşullara dayanamayarak öldüğünü, kalanlarınsa insanlıktan çıktığını, bazı günler bir parça ekmeğe bile muhtaç olduklarını, yukarıdaki açık kilisede nasıl her gün eğitime tabi tutulduklarını, ifadesini hatta yüzünü yitirmiş gibi anlattı. Sonra birdenbire "Ama benim burada bir sardunyam var İra," diye fısıldadı İra'nın kulağına. O zaman Niko'nun gözlerinin ışıldadığını, yüzüne duygularının yansıdığını fark etti İra. Niko uzun uzun sardunyasından söz etti. Güneye bakan yamaçta, ilkbaharda, çimenlerin çıktığı bir alanda bulmuştu onu. Başına bir iş gelmesin diye yerinden sökerek başka bir yere dikmiş ve çevresini de makilerle saklamıştı. İra onun sanki oğlundan, karısından söz eder gibi uzun uzun sardunyasından söz etmesini sessizce dinledi ve birden Niko'yu daha yeni tanıyormuş hissine kapıldı. Onun yaşama coşkusuna, felaketler karşısındaki direncine daha önce defalarca tanık olmasına rağmen bu ıssız, çorak ve zalim adada bir sardunya filanıyla kurmuş olduğu ilişkiyi dinlerken onun sandığından da güçlü olduğunu bir kez daha anladı. Az önce bana seslendiklerinde yine sorgu var sandım. Ziyaretçim olduğunu bilseydim çiçeklerini kopartıp sana getirirdim. Filipya ve senin için. Hay Allah, hiç aklıma gelmedi ziyaretçim olacağı. Zaten çok az ziyaretçi gelebiliyor buraya. Yılda en fazla 10-20 kişi ancak gelebiliyor işte. O sırada içeri giren bir memur, "Hazırlanın dönüyoruz," deyince ortalığı bir telaş sardı. İra, getirdiği çantayı açıp çaktırmadan içinden saati çıkarttıktan sonra geri kalanını Niko'ya verdi. "Ah Nikamu ah, böyle olacağını bilseydim bu valizde başka şeyler olurdu ama bilemedim. Ama sana bir şeyler göndermeye çalışacağım. Sakın umudunu kaybetme. Bizi düşün, Filipya'yı, Sardunya'nı, beni, küçük Enis'i. Bizim için direnmeye devam et, tamam mı babacığım?" dedi sayıklar gibi. Niko sadece uslu bir öğrenci gibi başını sallıyordu. İra ona dikkatle baktığında ağlamamak için kendini zor tuttuğunu fark etti ve veda sahnesini daha fazla uzatmak istemedi. İçeriye giren bir gardiyan "Mahkumlar dışarı!" diye emredince üç mahkum boynunu büküp çıktı. İra gardiyana yaklaşıp "Kardeşim al senin olsun. Burada onun işine yaramaz." diyerek saati onun avucuna sıkıştırdı. Arkasından bunu niye yaptığını adamın kulağına fısıldamayı ihmal etmeyerek, "Ne olur, elin ağabeyimin üstünde olsun, emin," dedi. Ayrım sonu, sayfa 545.